Ayrım 9 Hesaplaşma Atakan Büyükdağ Sayfa 152 27. Bölüm Frisch ve Pearls Memorandumu. 15 dakikanın ardından Lindemann tekrar toplantı salonuna girdi. Tüm konsey üyeleri metni okuyup birbirleriyle hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. Lindemann, "Tekrar sizi saygıyla selamlıyorum sayın konsey üyeleri. Hazırsanız devam edebiliriz." Konsey üyelerinin başlarını sallamasının ardından Lindemann devam etti. Lindemann, Frisch ve Pearls'ın raporunun üzerinden tekrar detaylı bir şekilde geçelim. Rapor iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm işin teknik kısmı ile ilgilenenler için. İkinci kısım fizikten anlamayanlar da dahil olmak üzere herkes için yazılmış. Birinci bölüm uranyumun nükleer zincir reaksiyonu uğratılması ile elde edilecek süper bombanın inşası üzerine başlığıyla başlıyor ve şu şekilde devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda aşağıdaki ana başlıklar elde edilmiştir. 5 kilogramlık bir bomba binlerce tonluk bir dinamitin çıkaracağı kadar bir enerji açığa çıkarabilir. Bu enerji ile bir bomba üretebilmek için uranyumdan 2 adet yarım küre oluşturmak gerekir. Bu iki yarım küre sadece patlamanın oluşmasının istenildiği anda bir araya getirilmelidir. Çünkü bu iki parça bir araya getirildikten en geç bir saniye sonra patlama gerçekleşir. Birleşme de çok hızlı olmalı. Aksi takdirde patlama erkenden oluşur ve tam verim alınamaz. Sadece bomba kendisini etkisiz hale getirmiş olur. Bombanın yan etkileri de olacaktır. Bu patlamanın yaklaşık %20'si radyasyon olacak ve bu da binlerce tonluk radyumun yaydığı radyasyona eşit olacak. Bir diğer deyişle patlamadan uzun bir süre sonra bile bu radyasyon devam edecek ve canlı birçok varlığın ölümüne sebep verecek. Öte yandan bu tür bir silahın etkilerinden korunmak oldukça zor. İkinci bölüm ise radyoaktif bir süper bombanın özellikleri üzerine bir memorandum başlığıyla başlıyor ve şu şekilde devam ediyor. Bir silah olarak süper bomba pratik olarak karşı konulamaz bir silah olacak. Bu patlamaya karşı koyabilecek bir materyal veya yapı bulunmamaktadır. Radyasyonun rüzgarla da yayılacağını düşünürsek bu patlamanın sonucunda büyük bir sayıda sivil insan ölümü yaşanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Bu da bu tür bir silahın ülkemiz tarafından kullanılmaya uygun olmadığını gösterir. Almanya'nın şu anda bu silah üzerine çalışma yaptığı oldukça açıktır. Eğer Almanya ya da bir başka ülke bu bombayı keşfederse bizi bu bombanın etkilerinden kurtarabilecek bir şey yoktur. En makul çözüm benzer bir silaha sahip olarak karşı tehdit oluşturmaktır. Churchill, ben burada araya girip bir ek bilgi vereceğim. Frisch ve Pearls bu raporu hazırladıktan hemen sonra Savunma Bakanlığımıza iletti. Oradan da bana ulaştı. Raporu alır almaz bakanlığımız gibi ben de Almanya detayına takıldım. Eğer Almanya bu bombayı üretirse hiç şüphesiz ilk hedef biz olacağız. Bu bahsi geçen şey savaştan daha öte bir şey. Gerçekleşme durumunda sadece o an değil gelecek de tehlike altına giriyor. Raporu analiz ettikten sonra kesin emri verdim. 1938 yılında füzyonu keşfetmiş olan Almanya bizden açık ara önde. Vakit kaybetmeden atom bombası çalışmalarına başlıyoruz. Bizim tube alloys heyecanımız da bu şekilde başladı. Bu ek bilgiyi size bizzat birinci ağızdan iletmek istedim. Bay Lindemann, lütfen siz devam ediniz. Lindemann, ek bilgiler için teşekkür ederiz Bay Churchill. Frisch ve Pearls'ın raporu uçaklarda rahatlıkla taşınabilecek veya Almanya'nın şu anda üzerinde çalıştığı balistik füzelerin ucuna takılabilecek atom bombaları üretiminin mümkün olduğunu ve Almanya'nın bu konu üzerinde çalışmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Her an Londra'da patlayabilecek bir atom bombası düşüncesiyle yaşamak gerçekten mümkün değil. Şimdi biraz daha teknik kısma ineceğim. Savaşın tüm gidişatını bir anda değiştirebilecek bu atom bombası için gerekli olan ana element uranyumdur. Eğer uranyum doğru bir moderatörle zincir reaksiyona sokulabilirse ardı ardına enerji açığa çıkışları sağlanabilir ve tahmin bile edilemeyecek bir patlama açığa çıkarılabilir. Bu cümlemde size yabancı gelebilecek bir ifade olan zincir reaksiyon şu anda tüm ülkelerin elde etmeye çalıştığı bir süreç. Bu süreci anlatmadan önce atomun parçalanmasına değinelim. Atomu bölen şey kendisine çarpan nötronun aktarmış olduğu enerjidir. Bu nedenle bölünme elde etmek için bölünmesi istenen uranyum atomlarına nötron gönderen bombardıman kaynakları kullanılır. Bu bölünmeyi zihnimizde şu şekilde canlandırabiliriz. Bombardıman kaynağından çıkan nötron atomun çekirdeğine giriyor. Nötron uranyumun U-235 atomuna girdiği zaman atomu önce bir sallıyor. Daha sonra nötronun içeriye aktardığı enerjiyle içerideki yükler harekete geçiyor ve birbirlerini iki kutba doğru itmeye başlıyorlar. Yükler itildikçe iki kutupta yüzey gerilimleri oluşuyor ve inceldiği yerden bölünerek yeni oluşan yüzey gerilimleriyle iki ayrı atom ve birden fazla nötron, genellikle iki veya üç açığa çıkıyor. Bunun sonucunda ortaya muazzam bir enerji ve birden fazla nötron salınımı çıkıyor. Şimdi zincir reaksiyona geçebiliriz. Diyelim ki bir atom parçalandığında iki adet nötron ortaya çıktı. Şimdi de bu salınan nötronların çevredeki diğer uranyum atomlarının çekirdeklerine girdiklerini ve onları da parçaladığını düşünün. Şimdi bu yeni parçalanan iki atomun da ikişer nötron saldığını ve toplamda salınan dört nötronun dört yeni atomu parçaladığını ve bunların da toplamda sekiz yeni nötron saldıklarını düşünün ve sonra bu sürecin bu şekilde devam ettiğini düşünmeye devam edin. Sonu gelmeyen bir zincirleme atom parçalanması reaksiyonu, tek bir nötronun oluşturduğu bir kelebek etkisi. İşte bu fantastik sürecin adı zincir reaksiyon. Tüm dünya zincir reaksiyon oluşturabilen iki atom üzerine yoğunlaşmaktadır. Biri doğal uranyumdan U-238 ayrıştırılan U-235 izotopu, diğeri ise doğal uranyumun bölünmeyen U-238 izotopunun nötron kapması sağlanarak laboratuvar ortamında elde edilen plütonyum elementinin PU-239 izotopu. Almanlar hem daha az maliyetli hem de daha kolay olmasından dolayı U-235 ayrıştırmasındansa plütonyum üretimine daha fazla ağırlık veriyorlar. Maud komitesi için resmi olarak çalışan Oxford'dan Franz Simon, Aralık 1940'ta U-235 ayrıştırmak için gerekli tesisin maliyetini hesaplamıştı. Günde 1 kilogram U-235 ayrıştırabilecek bir tesis 5 milyon pound'a kurulabiliyordu. Müttefik bilim adamları olarak Almanya'nın savaş zamanı bu maliyeti göze almayıp plütonyuma odaklandığını düşünmekteyiz. Hem plütonyum elde etmek hem de zincir reaksiyon elde etmek için gerekli moderatör ağır suyun ta kendisidir ve Norveç'in işgalinden önce Almanların Norsk Hydro'ya geçtikleri sipariş açıkça gösteriyor ki Alman bilim adamları bunu biz müttefik bilim adamlarından çok daha önce fark etmişler. Amerikalılar şu anda grafit moderatörü üzerine çalışsalar da hala grafitin ağır su kadar etkili olup olmadığı bilinmiyor. Doğada normal suya karışmış bir şekilde bulunan ağır suyu hem normal sudan ayrıştırmak zor bir süreçtir hem de ağır suyun doğada bulunma oranı çok azdır. Ve bir nükleer reaktör oluşturabilmek için tonlarca ağır suya ihtiyacı var. Bunu üreten dünyadaki tek tesis Vemork ağır su tesisi de Norveç'in işgaliyle birlikte Almanların eline geçti. Savaş öncesinde ayda maksimum 11 litre ağır su üretebilen tesis, Alman bilim adamlarının katkılarıyla şu anda ayda yüzlerce litre ağır su üretiyor. Konsey üyeleri, peki biz kendi ağır su tesisimizi kuramaz mıyız? Lindemann, oldukça fazla zaman alır. Biz öyle bir tesisi kurana kadar muhtemelen Almanlar bombayı Londra'da patlatmış olurlar. Benim teknik olarak anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonrasını Bay Churchill'e bırakmak istiyorum. Churchill, değerli konsey üyeleri, zannediyorum ki durumun ciddiyetini kavradınız ama ben birkaç korku senaryosu daha eklemek istiyorum. Aldığımız bilgilere göre Hitler'in Çekoslovakya ve Belçika işgallerinden elde ettiği uranyum ile Norveç'in işgalinden elde etmekte olduğu ağır su birleşince savaşın sonunu getirebilecek bir atom bombası üretilebiliyor. Ve Hitler şu anda atom bombası çalışmalarına hem bizden hem de Amerika'dan 2 sene önce başlamış durumda. Bunun yanında atom bombası için gerekli materyalleri sınırsız bir şekilde elde edebiliyor. Bunu söylemek istemiyorum ama her an Londra'da bir atom bombası patlayabilir ve hepimiz saniyeler içerisinde bir küle dönüşebiliriz. ve bilim adamlarımızın belirttiğine göre bu saldırıdan korunmanın tatmin edici bir yolu da yok. Bir diğer deyişle sığınakların faydasız olduğu bir silahtan bahsediyoruz. Tek savunma yolu karşı bir atom bombası üretmek. Ve biz karşı atom bombası üretmeden eğer Hitler o bombayı İngiltere'de patlatırsa bizim teslim olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmaz. Tabii eğer hala yaşıyor olursa. Gerek Bay Roosevelt gerekse ben bu korkuyla daha fazla yaşamak istemiyoruz. Görüşmemiz neticesinde iki sonuca vardık. Birincisi Almanya ile aramızdaki iki senelik farkı kapatmak için Amerika ile daha kapsamlı bir bilgi havuzu kuracağız. Atom bombası geliştirme faaliyetlerimiz boyunca iki taraflı bilgi akışı sağlanacak. Elde edilen bilimsel çıkarımların sonucunda yapılacak yaptırımlar Amerika'da olacak. Çünkü orada kurulacak tesislerin saldırıya uğrama olasılığı buradakilerden çok daha düşük. İkinci netice ise sizi buraya çağırmamın nedeni. Biz ilerlerken Almanya'yı geri çekmeliyiz. Almanya'nın nükleer faaliyetlerini durduracak tarihi bir operasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. İstihbarat birimimizin verdiği bilgilere göre şu anda Almanya, Norveç'teki Vemork ağır su tesisinde ağır su üretim faaliyetlerini artırarak üst limitlere taşımış durumda. Ve yakın zaman içerisinde de burada üretilen ağır sular Almanya'ya sevk edilecek. İstihbarat birimimizin ve bilim adamlarımızın verdiği bilgiye göre Almanya'nın atom bombası üretebilmek için hala belirli bir miktarda ağır suya ihtiyacı var ve yakın zamanda yapılacak sevkiyat ile bu ihtiyaçları karşılanabilir. Değerli kabine üyeleri, ben kabinemi kurarken önceki başbakanlar gibi fazlaca sayıda üye almak yerine sınırlı sayıda kişilerle, yani sizlerle birlikte olup savaş zamanında radikal kararlar alabilmek istedim. Bugün de o günlerden biridir. Bu sevkiyat gerçekleşmeden önce Vemork ağır su tesisine bir operasyon gerçekleştirmeliyiz. Ve yaşayabilme hakkımızı korumak için bunu bedeli ne olursa olsun yapmalıyız.
...28. Bölüm Saldırı Planı. Churchill'in tarihi toplantısının ardından savaş kabinesi yüksek önem derecesinde bir emir yayımlayarak saldırı planı oluşturulmasını emretti ve bu planın hazırlanma aşamasını Birleşik Operasyon Karargahı'na bıraktı. Birleşik Operasyon Karargahı da 1942'nin Temmuz ayını Vemork Ağır Su Tesisi'ne yapılacak ve bu korku filmini sonlandıracak bir saldırı planlamakla geçirdi. Belirli saldırı ihtimalleri vardı ama henüz işte budur denilen bir saldırı planı kurgulayamamışlardı. Var olan planların hepsinde bir eksik vardı. Aslında en etkilisi bir sabotajdı. Yomar Brun gibi Vemork'ta çalışan Özel Operasyonlar Birliği ajanları ağır su deposunu imha edip ayrıştırma borularını patlatsa iş tamamen çözülürdü. Tertemiz bir ani giriş çıkış operasyonu ile Hitler'in nükleer silah faaliyetleri sonlandırılabilirdi. Ama ya bu operasyon başarısız olursa? İşte o zaman eldeki istihbarat ajanlarından da olabilirler ve bir daha da Vemork'taki gelişmelerden haber alamazlardı. İşte bu göze alınması zor bir riskti. Bu en son ihtimal olsun dediler. Öte yandan Amerika'nın bölgeyi savaş uçaklarıyla yerle bir etme gibi sapkınca bir düşüncesi vardı. Bir mahalle kabadayısı edasında İngiltere'deki üssü kullanıp birkaç yüz savaş uçağını aynı anda kaldıralım, bombalar yağdırıp mekanı yerle bir edelim diye ısrar ediyorlardı. Fakat Amerika'ya uyup bölgeyi bombalasalar bile dağın yamacına kurulu bir kaleyi hedef alamazlar, alsalar 7 kat zırhlı betonu delemezler, delseler depodaki ağır su stokuna ulaşamazlardı. Öte yandan ciddi bir sivil kayıp da oluşurdu. Bu planın da gerçekçi olmadığı konusunda Amerika'ya açıklamalar yapıldı. Amerikan generalleri her ne kadar büyük bir filonun yerle bir edemeyeceği bir şey yok, sivil kayıplar ise oluşacak başarı yanında önemsiz deseler de Birleşik Operasyonlar Karargahı bu fikre pek sıcak bakmıyordu. Tüm bunlara ek olarak bir de Özel Operasyonlar Birliği'nin lideri Wilson ısrarla işi kendilerine bırakmalarını söylüyor. Bu iş sabotaj işi, etkili bir sabotaj ekibi bu işi çözer diyordu. Fakat karargah bu işin ufak bir ekibin eline bırakılmasına da sıcak bakmıyordu. Saldırı planı artık iyice içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Bu sırada Wemork'ta olan Skinnerland'dan da yeni istihbaratlar gelmeye başlamıştı. Skinnerland'ın belirttiğine göre Almanlar Norveç'teki asker sayılarını arttırıyor ve Wemork'ta ek güvenlik önlemleri alıyorlardı. Bu haberleri de masaya yatıran karargah, Wilson'ın komutasındaki ufak bir ekibin bu güvenlik önlemlerini aşabileceğine inanmadılar. Birleşik Operasyonlar Karargahı üyeleri aylarca saldırı planı ihtimalleri üzerine toplantılar gerçekleştirdiler. Sabahı gece geceyi sabah ettiler ve üç ayrı ihtimal arasından bir seçim yapmaksızın radikal bir karar verdiler. Ortaya çıkan saldırı planına göre Wilson'ın ekibinin ve İngiliz komandolarının birleşip ortak bir saldırı gerçekleştirmesine karar verildi. Karargaha göre bir düzine özel eğitimli komandonun aşamayacağı hiçbir engel, ezip geçemeyeceği hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Saldırı planı şu şekilde gerçekleşecekti. Öncelikle Wilson'ın göndereceği özel operasyonlar birliğine bağlı orman tavuğu ekibi paraşütle Norveç'e inecekti. Bu ekip hemen İngiliz planörleri için Wemork'a yakın uygun bir iniş yeri tespit edecek ve bu yeri İngiltere'ye bildirecekti. Ardından İngiliz komandoları iki ayrı planör içerisinde Norveç'e taşınacak ve bu planörler orman tavuğu ekibinin belirttiği yere iniş yapacaklardı. İnişin ardından hızlıca hazırlıklarını yapacak olan komandolar bir araya gelecek ve orman tavuğu ekibinin rehberliğinde Wemork ağır su tesisine saldırı düzenleyecek, önüne çıkanı ezip geçerek tesisi kullanılamayacak hale getireceklerdi. Her şey iyi güzel de bu komandolar bilmedikleri bir tesise nasıl saldırı düzenleyeceklerdi? Neyin nerede olduğu da nereden bileceklerdi? O da düşünülmüştü. İngiltere'ye gelerek tesis hakkındaki tüm bilgileri İngilizlere veren Profesör Life Tronchland'ın aktardığı bilgiler ve Skinnerland'ın getirdiği krokiden faydalanılarak İskoçya'da Wemork tesisinin bir benzeri inşa edilecek ve hem orman tavuğu ekibine hem de komandolara tesiste nereleri hedef alacakları öğretilecekti. Eğitimin sonunda çok hızlı bir şekilde tesise girip aynı hızla çıkmaları gerekiyordu. Eğitimi geçemeyenler operasyona dahil edilmeyeceklerdi. Bu işte tamamdı. Şimdi acilen ekiplerin oluşturulması gerekiyordu. 29. Bölüm Orman Tavuğu Ekibi. Wilson vakit kaybetmeden Norveç'e Skinnerland'ın yanına gönderilecek Orman Tavuğu Operasyonu ekibi için bir lider seçti. Jens Anton Poulsson. Poulsson henüz 24 yaşındaydı ama ekip lideri olmak için etkileyici bir geçmişe sahipti. Bir Norveç direnişçisi olan Poulsson, Britanya'ya ulaşıp Özel Operasyonlar Birliği'ne dahil olmak ve diğer direnişçilerin arasına katılmak için olağanüstü bir azim göstermişti. 1941 yılında Norveç'te tüm hazırlıklarını yapıp kendisini birkaç sene boyunca idare edecek bir parayı da yanına alan Poulsson, yaşam koşullarının oldukça azaldığı bir ay olan Ocak ayında Britanya'ya giden bir uçak bulma amacıyla dağların arasından kayarak İsveç'e geçmiş, herhangi bir uçuş bulamayınca da beklemek yerine doğuya yönelmiş, içerisinde Türkiye'nin de olduğu bir güzergah ile 9 aylık bir yolculuk neticesinde Britanya'ya varmıştı. Wilson direnişe katılmak için böylesine bir yolculuğu kat etmeyi göze alan birisi, ülkesini işgal edenlere karşı nefret dolu olmalı ve bu nefretin aşamayacağı hiçbir engel olamaz diyerek hemen Poulsson'u yanına çağırdı ve operasyonu anlattı. Ardından da Poulsson'a bu operasyon için kendine 3 kişi daha seçmelisin dedi. Poulsson'un ilk tercihi çocukluk arkadaşı Klaus Helberg oldu. Poulsson ile birlikte çocukluklarını dağlarda avlanarak geçiren Helberg, mükemmel bir avcı ve mükemmel bir doğa savaşçısıydı. Norveç'in işgali sırasında Almanlara direnen, daha sonra yakalanıp hapisten kaçan ve direnişçilere katılmak için İngiltere'ye gelen Helberg için zor şartlar altında hayatta kalmak, nefes almak kadar sıradandı. Poulsson'a göre Helberg bu görev için en doğru kişilerden birisiydi. Poulsson'un ikinci tercihi kendisine gerçekleştirdiği kısa dünya turunun ilk kısmında eşlik etmiş olan direnişçi Arne Kjellstrup'tu. Kjellstrup azılı bir direnişçi olarak kurşun yemiş, yaralanmış, yakalanmış, kaçmış ve en nihayetinde İsveç üzerinden başladığı yolculuğun neticesinde İngiltere'ye gelmeyi başarmıştı. Şimdi Poulsson için üçüncü ve son tercihi yapma zamanıydı. O kader ortağını da Knut Haugland olarak seçti. Harika bir radyo operatörü olan ve soğukkanlılık konusunda benzersiz bir direnişçi olan Haugland tam bir gizli operasyon adamıydı. Kısacası Paulson'un tam da aradığı adamdı. Haugland ile birlikte ekip tamamlanmış oldu. Şimdi Wilson için tarihi bir operasyona hazırlanması gereken bu dört ajanı daha önce eşini benzerini görmedikleri bir eğitime sokma zamanıydı. Skinnerland'dan gelen istihbaratlara göre Almanlar siparişlerini daha da arttırmışlardı ve tesisin üretim kapasitesini daha da arttırması için Wehrmacht yöneticilerine baskı yapıyorlardı. Zaman daralıyor, her geçen gün Almanlar atom bombasına daha da yaklaşıyorlardı. Bu da haliyle Wilson'ın üzerindeki baskıyı arttırıyordu. Ekibi operasyona hazırlamak için kendisine 2 ay kadar bir zaman tanımışlardı. Paulson ve ekibi hemen sıra dışı bir eğitime alındılar. Gölgede dövüşmeyi, kilitleri açmayı, kelepçeden kurtulmayı, mevcut olan her çeşit patlayıcıyı kullanmayı ve monte etmeyi, makineli tüfekleri, silahları, bıçakları, yumruklarını, tekmelerini etkili bir şekilde kullanmayı, düşmanı ses çıkarmadan eliyle öldürmeyi ve daha birçok sıra dışı eylemi öğrendiler. Şimdi ise sıra sabote edecekleri yeri öğrenmeye gelmişti. Wilson, Leifton'un tarifleri ve Skinnerland'ın getirdiği krokiyi baz alarak Özel Operasyonlar Birliği'nin karargahına Wehrmacht Ağır Su Tesisi'nin bir modelini inşa ettirmişti. 18 ayrıştırma tüpünün ve var olan ağır su deposunun bulunduğu hidroliz odası ana hedefti. Eğer bu ünite patlatılırsa, Tronstadt'a göre Almanlar en az 3-4 sene bu üniteleri bir daha inşa edemezlerdi. Ve bu patlamayla aynı zamanda var olan stok da yok edilirdi. Hedef bu kadar önemli olunca eğitmenler de tüm ekibe hızlıca hidroliz odasına ulaşmanın yollarını göstermeye odaklandılar. Zorlu eğitim tamamlandığında Paulson ve ekibi gözleri ve elleri bağlı bir şekilde odayı bulabiliyorlar ve odaya girdiklerinde de her biri yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda birer metre ara ile yan yana dizilmiş 18 ayrıştırma tüpüne dakikalar içerisinde patlayıcı monte ederek tesisi imha edebiliyorlardı. Eğitim tamamlanmış ve ekipteki herkes eğitimi başarıyla geçmişti. Yaz sonuna doğru sahte kimlik ve evraklar da dahil olmak üzere tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Artık eve dönme zamanıydı. 9. ayının sonu. Sayfa 166.